Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 26. Ayrım. 15. Bölüm. Stephanie memnuniyetsizliğini saklamaya çalışmadı bile. Kapıyı kaşları çatık bir suratla açmıştı. "Kimlikler," diye homurdandı. Eve, Stephanie iyice bakana kadar rozetini ona doğru tuttu. "Senden bahsedildiğini duymuştum. Rourke'u kapan polis. Başarılı bir çalışma." "Tanrım, teşekkürler. Ona böyle söylediğini iletirim." Stephanie Peabody'ye doğru kafasını salladı. "Üniformalının durumu ne?" "Yardımcım, içeri girebilir miyiz Stephanie, yoksa durup koridorda mı konuşalım?" Stephanie geri çekildi ve içeri girmelerinden sonra kapıyı kapadı. "Çok kârlı iki tane uçuşum iptal edildi ve sendika temsilcim benim de katılmak zorunda kalacağım bir grevden bahsetmeye başladı. Beni son atadıkları mekik tam bir hurda yığını ve içimden bir ses bir yıl içinde işsiz kalacağımı söylüyor." "Eve, uyuz asla yanılmıyor," diye mırıldandı. "Avrupa'ya kadar peşime haber salmış bir polis olduğunu öğreniyorum ve inanın hiç havamda değilim Teğmen. Eğer konu şerefsiz eski sevgilimse söyleyebilecek tek sözüm var, beni ilgilendirmiyor." "Şerefsiz eski sevgilinle ilgili gelmedim. Kendine Wordworth diyen bir şahısla mail aracılığıyla iletişim halindesin." "Nereden biliyorsunuz?" "E-postalar özeldir." "Wordsworth adlı şahıs iki cinayet ve bir cinayet teşebbüsünden şüpheli durumda. Şimdi bahsetmek istediğin konunun gerçekten internet mahremiyet kanunları olduğundan emin misin?" "Şaka mı bu?" "Peabody, bir bak bana. Bu benim şaka suratım mı?" "Hayır efendim." "Bu konuyu da hallettiğimize göre şimdi neden oturmuyoruz?" Stephanie üşümüş gibi kollarını kendine sararak, "Yarın öğlen bir randevumuz var," dedi. "Uçuşlarım iptal edildiğinde Heathrow'da bir iki kez e-postalaştık. Yarın Greenpeace Park'ta buluşmamızı teklif etmişti." "Saat kaçta?" "Öğleden sonra 1'de. "Rutinin dışına çıkıyor," diye düşündü Eve. "Riski yine yükseltiyor." "Otur Stephanie." "Bundan emin misiniz?" Stephanie gözlerini Eve'den ayırmadan oturdu. "Evet, eminsin." "Emin olduğunu görebiliyorum. Tanrım, çok utandım ve dünyadaki en büyük aptal gibi hissediyorum." "Hayattasın," dedi Eve. "Ve ben o şekilde devam etmeni sağlayacağım. Bu Wordsworth'u tarif eder misin bana?" "Fiziksel olarak hiçbir fikrim yok. Bir sanat simsarıymış. Uluslararası çalışıyor. Opera, bale ve şiirle ilgileniyor. Ben de biraz seçkinlik istiyordum artık. Eski sevgilim biraz amip beyinliydi. Eğer konu futbol değilse onun için konuşmaya değmezdi. Birlikteliğimizin son 6 ayında adam resmen benden geçindi. 2 kez içkili araba kullanmaktan ve huzuru bozmaktan içeri atıldığında kefaletini ödedim. Sonra..." Stephanie cümlesini yarıda kesti. "Görünüşe göre hala tam halledemediğim konular. Demek istediğim, ben tam tersi birilerini istiyordum. Bir bira daha isterken homurdanmadan fazlasını yapabilecek birileri. Sanırım biraz romantizm istiyordum. Wordsworth da doğru şeyleri söylüyordu." "Kesinlikle. İşte bir şey gerçek olamayacak kadar güzel geliyorsa genelde gerçek değildir. Sanırım bunu unuttum. Ama ne bileyim, lanet gün ortasında parkta bir piknik kulağa hiç tehditkar gelmiyor. Üstelik kendimi koruyabilirim," diye ekledi. "Tek turda 120 şınav çekebiliyorum. Siyah kuşağım var. Kimsenin kurbanı olmam beni asla halledemezdi." Eve onu genel olarak süzdükten sonra başını salladı. Normal şartlar altında kadın muhtemelen kendini gayet iyi koruyabilirdi. Seks için kullanılan çok etkili yasa dışı bir kimyasalla seni uyuşturacaktı. Resmen görevin gibi hissettiğinden onu buraya evine getirecektin. Sana mumlar yakacaktı, müzik açacaktı ve ilaçlı içkiden biraz daha verecekti. Yatağa pembe gül yaprakları serpecekti.
"Saçmalık bu."
Ama rengi solmuştu.
"Çok saçma."
"Olay olurken tecavüz gibi düşünmeyecektin bile. Sana yapmanı söylediği her şeyi yapacaktın. Sana ikinci dozu verdiğinde adamın üstüne resmen sen atlayacaktın. Sistemin aşırı yüklenecek, kalbin iflas edecekti. Öldüğünü fark etmeyecektin bile."
"Tanrım, ödümü patlatmaya mı çalışıyorsun?"
Stephanie ayağa kalkarak yürümeye başladı.
Çok iyi bir iş çıkartıyorsun.
Doğru, seni korkutmaya çalışıyorum. Ama yarın gitseydin olacak olanlar bunlar.
Tabii bunların hiçbiri olmayacak. Çünkü sen söylediklerimi harfiyen yapacaksın.
Stefani tekrar bir sandalyeye çöktü.
Nerede yaşadığımı bilmiyor değil mi?
Bana yaşadığım yeri bilmediğini söyle.
Muhtemelen biliyor. Kurbanlarını önceden izlemek gibi bir rutini var. Son zamanlarda hiç çiçek aldın mı?
Ah! Tanrım, pembe güller. Aşağılık herif dün bana pembe güller gönderdi. Londra'daki merkezimize. Yanımda eve de getirdim çiçekleri, yatak odasındalar.
Peabody, onları sizin için atmamı ister misiniz Bayan Finch? Diye sordu.
Geri dönüşüme atar mısın?
Stefani ellerini yüzüne götürdü.
Tanrım, titriyorum.
O hurda yığınının içinde Atlantik Okyanusu'nu geçtim ama o çiçekleri düşünmek bile...
Tanrım, onunla buluşmak için cidden sabırsızlanıyordum. Yani güzel ve tatmin edici bir ilişkiye başlayacağımı düşünüyordum. Şimdi ise adi eski sevgilim bile daha masum görünüyor.
Bu konudan kimseye bahsetmeyeceksiniz. Kimseyle iletişime geçmeyeceksiniz. Wordsworth yarın sizinle buluşacağını düşünecek. Buluşmayı onaylamaya dair bir planınız falan var mıydı?
Hayır, sadece iptal söz konusu olursa haberleşecektik. Eğer iptal etmemi gerektiren bir şey olursa öğlene kadar haber vermemi istemişti.
Bir dakika kalksana. Stefani söyleneni yaptığında Eve de ayağa kalktı. Etrafında dönerek boyunu ve kilosunu inceledi.
Tamam, kılık değiştirmede biz de varız. İşimiz bittiğinde senin iki alternatifin olacak. İstersen ihtiyacın olan birkaç parça eşyayı yanına alırsın ve kalacağın güvenli bir yere yerleştiririm seni. Eğer burada kalmak istiyorsan da birkaç polisin yanında kalmasını sağlarım. Her koşulda rahat bir gece geçirebilirsin.
Ah, evet, inanın bana bu sayede bebekler gibi uyurum.
Mesaiye kalan tek kişi Eve değildi. McNabb de kendine bir görev bulmuştu. Şu anda midesinde yanmaya başlayan iki şişe ev yapımı bira içmişti ama sarhoş değildi. Sarhoş olmama kararı almıştı. Çünkü Charles Monroe'nun sofistike kıçını tekmelerken ayık olmak istiyordu. Kıskançlık içinde ve hafif çakır keyif bir elektronik uzmanı dedektifin hedefi olduğundan habersiz Charles, Louise'in parmaklarını okşadı. Charles'ın dairesinde akşam yemeği yiyorlardı.
Böyle son anda haber verilen bir randevuya olur dediğin için teşekkürler. İkimizin de tuhaf programları olabiliyor. Bu arada şarap harikaymış.
Louis kadehini yudumladı. Yemek de harika. Evini çok beğendim. Restorandan daha güzel. Seni kendime ayırmak istedim. Bütün gün bunu düşündüm.
İlişkiler konusunda pek şanslı olmadığımı söyledim Charles.
Louis kalkarak pencerelere doğru yürüdü.
İşime fazlaca gömülmüş durumdayım ve hiçbir ilişkiye hak ettiği ilgiyi veremedim. Hak ettiği kadarını.
Sanırım şansın dönmek üzere. Charles onu omuzlarından tutarak kendine çevirdi.
Benimkinin öyle olduğunu hissediyorum, Louis.
Başını ona doğru eğerek dudaklarını genç kadının dudaklarına yerleştirdi ve hafifçe öptü. Sonra bir kere daha, bir kere daha. Louis'in kollarının bedenine sarıldığını hissettiğinde öpüşünü derinleştirdi. Genç kadının titrediğini hissedince onu iyice kendine doğru çekti.
"Yatağa gidelim, Louis," diye fısıldadı.
"Sana dokunmama izin ver."
Onu boynundan öpmeye başlarken genç kadın kafasını arkaya doğru attı.
"Bekle, bir saniye Charles."
Hafifçe geriledi.
"Ben de bizi düşündüm. Bugün ve dün gece o kadar çok vakit harcadım ki bunu düşünmeye. Seni ilk gördüğümden beri. Gerçi sorunumun bir bölümü de her şeyi fazlaca düşünmek sanırım."
Louis biraz daha mesafeye ihtiyaç duyarak biraz daha geriledi.
"Çok güçlü bir çekim var aramızda. Daha önce hiç böyle bir çekim hissetmemiştim," diyebildi güçlükle. "Ama seninle yatağa gelmeyeceğim. Gelemem."
Charles gözlerini ondan ayırmadan bir süre baktı, sonra ağır ağır başını salladı.
"Anlıyorum. Benimle yakınlaşma düşüncesini kabul etmek zor geliyor."
"Zor mu?" dedi Louis gülerek.
"Hayır, zor doğru kelime değil.
Açıklama yapmana gerek yok. Sorunun ne olduğunu biliyorum."
Louis başını salladı.
"Nedir?"
"Lisanslı eskortların da kişisel ilişkilerde şansları pek iyi değildir. Gerçek anlamda ilişkileri yani."
"Pardon?"
Louis bir elini kaldırmıştı. Bir profesyonel olduğun için mi seninle yatmadığımı düşünüyorsun? Charles, bu her ikimiz için de biraz aşağılayıcı değil mi?
Charles masaya dönerek kadehini aldı. Louis, kafamı karıştırıyorsun. Seninle şu anda yatmak istemiyorum çünkü her şey çok hızlı gelişti. Çünkü sanırım sana hissettiğim şeyler birlikte olmaktan daha derine iniyor ve ben önce neler olduğunu anlamak istiyorum. Şeyden önce, sadece biraz yavaşlamak istiyorum. Birbirimizi biraz tanıyalım istiyorum. Eğer mesleğinin ne olduğunu umursasaydım şu anda burada olmazdım. Eğer benim o kadar aptalsı ve dar görüşlü olduğumu düşünüyorsan zaten sana aşık olabilirim.
Tıpkı Charles'ın bu cümleyi birden söylemesi gibi Louis birden dondu kaldı. Bir an nefesi kesildi.
Biliyorum. Ah Tanrım biliyorum. Ben de ve bu beni biraz korkutuyor.
Güzel çünkü beni de çok korkutuyor.
Charles genç kadının yanına giderek elini tuttu.
Yavaşlayacağız.
Louis'in elini öptü. Sonra çevirerek bileğini öptü. Onu kendine çekerek dudaklarını alnında, şakaklarında, yanaklarında gezdirmeye başladı. Louis'in nabzı hızlanmaya başlamıştı.
Bu yavaşlama mı oluyor?
Senin istediğinden hızlı olmayacağız.
Charles hafifçe başını geri çekerek Louis'e baktı ve gülümsedi.
Güven bana. Profesyonel ellerdesin.
Louis gülerken kapı zili çaldı.
Her kimse 10 saniyede yolluyorum. Sen nerede kaldığımızı unutma.
Charles kapıyı açtığında McNab onu itekleyerek içeri girdi.
Pekala seni adi herif. Şimdi yaptıklarını ödeyeceksin.
Dedektif,
sen kendini ne sanıyorsun ha?
McNab onu tekrar iteledi.
Kıza böyle davranabileceğini mi sanıyorsun? Yeni kız arkadaşını böyle onun gözüne sokabileceğini mi sanıyorsun?
Dedektif, gerçekten bana bir daha o şekilde dokunmamanı tavsiye ederim.
Ya, öyle mi?
Belki de ikinci şişe o kadar da iyi bir fikir değildi diye düşündü McNab. Bir sis dumanı arkasından ama yine de yumruklarını kaldırdı.
Hadi, ben hazırım.
Dedektif McNab, Louis sakin bir tavırla ikisinin arasına girdi.
Belli ki ortada bir sorun var. Neden biraz oturmuyorsunuz?
Doktor DiMatto.
McNab şaşkın bir tavırla yumruklarını indirdi.
Sizi görmemiştim.
Charles, sen neden biraz kahve yapmıyorsun?
Ian'dı değil mi? Biraz oturalım.
Çok affedersiniz ama bu adamın lanet kahvesini istemiyorum ve oturmak da istemiyorum. Ben buraya onun kıçını sağlamca tekmelemeye geldim.
Louis'in omzunun üzerinden Charles'ı iteledi.
Siz arada kaldığınız için üzgünüm. İyi bir hanımsınız ama benim bu adi herifle halletmem gereken bir işim var.
Sanırım konu değil ya.
Charles, Louis'in önüne doğru çıkarken McNab de Charles'a yaklaştı.
Bingo! Sırf onu lanet operalara, şık restoranlara götürdün diye daha ilginci ağına düştüğünde Peabody'yi bir kenara atamazsın.
Hayır elbette ama Delia benim için çok önemli ve zaten...
McNab kelimenin tam anlamıyla gözü dönerek ona doğru atıldı. Yumruğu hedefini bulduğunda Charles'ın kafası yana doğru savruldu. McNab dirseğini kırarak Charles'ın karnına da bir yumruk atma fırsatı buldu ama Charles hemen kendini toparlayarak karşılık vermeye başladı. Birbirlerini yumruklayarak kanlar içinde odada dönmeye başlarken Louis koşarak odadan çıktı. Odaya döndüğünde ikisi ter ve kan içinde birbirlerinin üzerinde yuvarlanıyorlardı. Genç kadın elindeki buzlu su dolu kovayı üzerlerine boşalttı.
Bu kadar yeter.
Kovayı diğer köşeye fırlatıp ellerini beline koyduğunda iki adam kafalarını kaldırmış ona bakıyordu.
Kendinizden utanmalısınız, ikiniz de. Bir kadın için sanki bir et parçasıymış gibi böyle dövüşmek. Eğer bunun Peabody'nin hoşuna gideceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi hemen ayağa kalkın. Onu böyle incitmeye hakkı yok, diye başladı McNab.
Ben dünyada hiçbir şey için Delia'yı incitmem. Dahası eğer öyle bir şey olduysa da telafi etmek için elimden gelen her şeyi yaparım.
Charles saçından sular akarken McNab'e daha dikkatli baktı. Yavaş yavaş anlamaya başlıyordu.
Tanrı aşkına seni geri zekalı, ona aşık olduğunu söyledin mi?
Kim demiş öyle olduğumu?
McNab'in morarmaya başlayan yüzü bembeyaz kesildi.
Ben sadece...
Kapa çeneni. Sen başka piliçlerle takılırken seninle oynaşmak istiyorsa bu onun bileceği iş. Ama o bir iş değil.
McNab, Louise'i işaret ediyordu.
Haklısın değil. Ve kimse Peabody'yi böyle oynatamaz.
Bak, anladığım kadarıyla sen yanlış anlamışsın. Delia ve ben zaten...
Çok ani oldu Ian.
Louise, Charles'a uyarıcı bir bakış atarak hızla lafa girdi.
Biz de planlamamıştık. Eğer bu olanlardan ben sorumluysam çok üzgünüm. Ben seni suçlamıyorum.
Ben de suçluyum ama Charles ve ben, biz birlikte özel bir şey yakalama şansı yakaladık, anlayabiliyor musun? Yani Peabody devre dışı kaldı.
Çok üzgünüm.
Charles'ın nihayet jetonu düşerken ağır ağır ayağa kalktı.
Umarım o da anlar. Umarım arkadaş kalabiliriz. O harika bir kadın. Benden daha iyisini hak ediyor.
O konuda haklısın.
Sırılsıklam acı içinde ve biraz midesi bulanan McNab de ayağa kalktı. Onun gönlünü alsan çok iyi edersin.
Emin olabilirsin, söz veriyorum. Şimdi sana bir havlu getireyim.
Lanet havluna ihtiyacım yok benim.
İyi ama o zaman tavsiyeme kulak ver. Önünde açık bir yol var. Tökezlemeden ilerlemeye çalış.
Evet.
İyi.
McNab gıcırdayan ayakkabılarıyla kapıya doğru ilerledi ve çıktı.
Evet. Charles derin bir nefes verdi.
Çok hoştu.
Dur, kıpırdama, dedi Louise. Dudağın kanıyor.
Louise bir peçeteyle kanayan dudağı temizlerken Charles hafifçe kafasını eğdi.
Bir de sırılsıklamım.
Evet.
Sanırım kaburgalarımı da incitti.
Bir bakalım.
Hadi. Önce seni şu ıslak kıyafetlerden kurtaralım, sonra yaralarına bakalım.
Bu kez, dedi Louise gülerek, sen profesyonel ellerdesin.
Doktorculuk oynamaya bayılıyorum, Louise.
Charles uzanarak Louise'i durdurdu ve kendine bakmasını sağladı.
Delia ve ben, o benim için gerçekten çok özeldir. Ama hiçbir zaman sevgili olmadık.
Evet, o kadarını anladım.
Louise parmaklarını genç adamın yaralı yanağında hafifçe gezdirdi. Ancak bunu Ian'a söylemek üzere olduğuna inanamıyorum. Yüzüme ve vücuduma yediğim yumruklardan biraz kafam karışmıştı sanırım. Biz arkadaşız, diye ekledi.
Delia benim sahip olduğum en iyi arkadaş.
Ve sen ona tatlı bir kıyak yaptın, diye düşün.
Evet, hadi bakalım, şimdi Doktor Louise'le geliyorsun.
Louise kolunu onun beline sardı.
Ian'ın onu savunmak için böyle kendini parçalaması çok tatlı değil mi?
Hı.
Çok tatlı, dedi Charles. Çenesini hafifçe oynatmaya çalıştığında gözlerinin önünde yıldızlar uçuşmaya başlamıştı.
Onunla yattığımı düşünüyor ve öfkeleniyor. Sonra onunla yatmayı bıraktığımı düşünüyor ve daha da çok öfkeleniyor. Öyle öfkeleniyor ki gelip benimle dövüşmeye karar veriyor.
Evet, cidden çok tatlı.
Her şey bakış açısına göre değişir. Şimdi kıyafetlerini çıkaralım. İlk muayene bedava.
26. ayrımın sonu. Sayfa 268. Devamı 27. ayrımda.